Ayrım 4. Sayfa 24. Çelimsiz vücudundan umulmayacak dik bir sesle. Birinde ücretin, diğerinde ise yapacağın işin teferruatı yazılı. İsim, adresler ve sokakta çekilmiş bir fotoğraf var. Temiz bir iş istiyorum. Yeterli bilgiyi edindikten sonra zarfı yok et, dedi. Orhan adama küçümseyerek baktı. Bir profesyonelle yapılacak ikaz değildi bu. Sonra karanlıkta zarfı açarak içindeki parayı kaşla göz arasında sayıverdi. Tas tamam Salih abiye söylediği miktardı. Kimseye güvenmezdi. Hele böyle karanlık işler çeviren zengin ve paralı namussuzlar takımına. Tamam diye başını salladı. Anlaştık. Adam, işin çarşambaya kadar tamamlanmasını istiyorum diye mırıldandı. Orhan sert bir sesle homurdandı. Kesin gün veremem. İş ancak benim uygun gördüğüm günde yerine getirilir. Ufak tefek adam bir an şaşaldı. Böyle bir şart ileri sürebileceğini beklemiyordu. İyice koltuğa büzüldü. Adamdan ses çıkmamıştı. Bu herhalde şartın onaylandığı anlamına geliyordu. Pekala diyen sesini duydu. Ama mümkün olduğunca çabuk netice isterim. Orhan müşterisinin avuçları içinde tuttuğu eldivenini şoförünün omzuna vurarak hadi gidelim dercesine bir işaret yaptığını gördü. Motor stop ettirilmemişti. Şoför arabayı vitese geçirip hareket ederken kısa bir süre sokak lambasının titrek ışığında sürücünün yüzünü gayet net görebildi. Şişmanca, iri kıyım biriydi. Ama asıl müşteriyi görmesi mümkün olmadı. Bir süre uzaklaşan arabanın arkasından nefretle baktı. Yaptığı işten tiksiniyordu. Mine ertesi sabah hafif bir baş ağrısıyla uyandı. Bu da çok normaldi. Zira dün gece hiç rahat uyuyamamıştı. Yatağın içinde bir o yana bir bu yana dönüp durmuş ancak saat 3'ten sonra uykuya dalabilmişti. Bütün gece Erol Baran'ı ve onun muhteşem malikanesini hayal edip durmuştu. Sabah uyandığında da yine aklında o vardı. Kadın ön sezisi yanıltmazdı. Bu adamın kendisine ilgisi vardı. Ön seziye bile gerek yoktu. Erol Baran hislerini açıkça olmasa bile ifade etmişti zaten. O kadar iltifatkar sözleri başka nasıl yorumlayabilirdi ki? Daha antikacı dükkanında ilk karşılaşmalarında kendini evine davet için bahane yaratmış, proje işini ortaya çıkarmıştı. Allah bilir Erol Baran'ın mimara da ihtiyacı yoktu. Yataktan kalkınca uykusuzluğun yarattığı baş ağrısı için iki aspirin yuttu. Ağrıya pek aldırmıyordu. Nasıl olsa geçerdi. İşine geç kaldığı için aceleyle giyinmeye başladı. Bugün dosyayı büroya götürür ve yapacakları kısa bir incelemeden sonra görüşme talebi için kendisine telefon edebilirdi. Daha şimdiden bir sonraki buluşmanın heyecanı gencecik yüreğini sarmıştı bile. Geciktiğinden kahvaltı etmedi. Kırmızı kalın anorağını sırtına geçirip sokağa fırladı. Evi Nişantaşı'nda, iş yeri ise Harbiye'deydi. Genellikle bu arayı hep yürürdü. O sabah da hızlı adımlarla caddeye çıkıp işine yollandı. Soğuk ve sert rüzgar baş ağrısına iyi gelmişti. Büroda iki fincan da çay içince bir şey kalmazdı. Mark & Spencer'ın bulunduğu köşe başına gelince araçlara yol vermek için durdu. Bir an sanki biri dürtmüş gibi dönüp arkasına baktı. İçinde garip bir duygu oluşmuştu. Pek anlayamadığı, ne olduğunu çıkaramadığı ürkütücü bir his. İçi titredi. Hemen yanında kendisi gibi durmuş, vasıtaların geçmesini bekleyen 3-4 kişi daha vardı. Orta yaşlı, şık giyimli, şişman bir adam. Köpeğini sabah yürüyüşünü çıkarmış bir genç kız ve bir de uzun boylu, trençkotunun yakasını kaldırmış, sakalı uzamış bir adam. Üçü de sokaklarda her zaman görmeye alışık olduğu tipler. Mine içindeki o ürpertiyi yorumlayamadı. Yanındaki insanlara bir daha baktı. Hiçbir anormallik yoktu. Trençkotlu genç onu mu süzüyordu yoksa? Belki de ona öyle gelmişti, emin olamadı. Adam önlerinden geçen arabalarla ilgileniyordu. Üzerinde de durmadı zaten. Kaldırımı geçti ve yoluna devam etti. Ardındaki trençkotlu adam ise onu bürosuna kadar araya belirli bir mesafe koyarak takip etti. İzlemesi kolay olmuştu ve kız takip edildiğini asla anlamamıştı. Mine'nin o iş günü oldukça yoğun ve hareketli geçti. Büroya gelir gelmez Erol Baran'dan aldığı dosyayı büronun en yetkili ortağına götürerek tetkikini sundu. Mimarlar kendi aralarında toplanarak teklifin kısa bir editini yaptılar. Teklif son derece cazipti. Hem parlak yeni bir çalışma ürünü olabilirdi hem de büroya şayet maddi şartlarda anlaşabilirlerse iyi kazanç sağlardı. İçlerinden birini imar durumunu iyice tetkik için öğleden sonra belediye imar müdürlüğüne göndermeye karar verdiler. Mine durumu ve gelişmeleri yüreği pırpır ederek takip ediyordu. Genç kız son anda bir aksiliğin çıkmasından, teklifin tehlikeye girmesinden endişeleniyordu. Öğleden sonra belediyeden dönen arkadaşı artık Erol Baran'la görüşebileceklerini söyledi. Erol Baran'a telefon ederek randevu alma görevini Mine'ye verdiler. Genç kız heyecandan uçuyordu. Hemen çantasından kartvizite çıkararak Baran Holding'i aradı. Santral operatörü Mine'yi önce Erol Baran'ın özel sekreterine bağladı. Sekreter binbir ahiret sualinden sonra nazlanarak Mine'yi Erol Baran'a bağladı. Yakışıklı adamın sesini duyunca neredeyse heyecandan nefes kesilecekti. "Ben Mine," diyebildi. "Merhaba, dünden bu yana nasılsın bakalım?" "Aman Allah'ım, ne berrak, ne billur gibi bir sesli." O nispette de etkileyici ve sıcak. Kendini toparlamaya çalıştı. Bu kadarı da fazlaydı artık. Ne oluyordu? Terden avuçlarının içi ıslanmış, kalbi duracak gibi atmaya başlamıştı. Teşekkür ederim, iyiyim. Haber vermek istedim. Dosyanızı inceledik ve belediyede bir ön araştırma yaptık. Proje çalışmalarına başlamak için yasal bir engel yok. Şimdi sizinle görüşmeye hazırız. Bravo, hızlı çalışmışsınız. Acaba ne zaman büromuza uğrayabilirsiniz? Böyle bir zamanın olabileceğini hiç sanmıyorum. Ama bana uygun düşen bir tarihte sizin firma yetkilileriniz holdinge gelebilirler. Mine telefon başında kızardı. Bunu hiç düşünmemişti. Öyle ya, onun gibi ekabir ve meşhur biri mimarının ayağına gidecek değildi ya, onların gitmesi lazımdı. Yaptığı gafı anlayarak. Tabii, ben gerekli randevuları ayarlayabilirim. Sizin için uygun zamanı bize bildirirsiniz Erol Bey, diyebildi. Yine unuttun, beyi yok. Sadece Erol. Karşısındaki adam kendisini görüyormuş gibi utanarak gülümsedi Mine. Bağışlayın, henüz alışamadım bir türlü. Alışmanı isterim. Yalnız söylemek istediğim ufak bir nokta daha var. Tabii, buyurun, sizi dinliyorum. Bu toplantıdan önce seninle bir ön görüşme yapmak istiyorum. Büro hakkında bazı ufak tefek bilgileri senden almamda yarar var. Onların yanında sormayacağım bazı teferruat. Anlarsın ya. Anlıyorum, dedim yine. Ama bunun bahane olduğunu, Erol Baran'ın gerçek niyetinin yeniden kendisini görmek, baş başa kalmak istediğini sezinlemişti. Yüreğindeki atışların o çılgın temposu daha da arttı. Bu akşam için verilmiş bir sözüm var mı? Akşam yemeğini birlikte yesek nasıl olur? Bu vesileyle hem inşaatla ilgili düşüncelerimizi tartışırız, hem de ortakların hakkında bana bilgi verirsin. Buluşmak için bahane yaratıyordu Erol Baran. Mine böyle bir teklifi asla geri çevirmeyi düşünmüyordu. Dünden razıydı. Evet demeden önce hemen aklına kılık kıyafeti geldi. Keşke bu sabah evden çıkarken sırtına daha itinalı bir şeyler giyseydim diye aklından geçirdi. Rastgele bir kazak, eski blücinini giymişti. Nereden bilebilirdi böyle bir teklifle karşılaşacağını? Üstelik bu kadar da çabuk. Mümkün tabii, nasıl isterseniz, diyebildi. Erol Baran'ın o akıcı, berrak sesi yine kulaklarında çınladı. Güzel, öyleyse seni akşam 8'de evinden alırım. Hoşça kal. Telefon kapandı. Mine o anda ayıldı. Erol Baran evini bilmiyordu ki. Adresi de sormamıştı. Birden aklı karıştı. Acaba ev adresini sormayı mı unuttu? Olamaz mıydı? Ne de olsa o çok yoğun bir iş adamıydı. Kim bilir ne kadar meşguldü. Sormayı da unutmuş olabilirdi. Acaba ben ona adresimi daha evvel vermiş miydim diye düşündü. Hatırlamıyordu. Adresini verecek herhangi bir vesile de olmamıştı. Şoför de bilemezdi. Gerçi İstinye'deki malikaneden dün akşam onu şoför geri getirmişti. Ama ufak tefek alışveriş yapacağından evin önünde değil, Nişantaşı'nda inmişti arabadan. Keyfi kaçtı birden. Yeniden onu arayıp adresini vermeye utandı. Nasıl olsa buluşma saati yaklaşınca Erol yaptığı hatayı anlar, iş yerine telefon ederdi. Olsa olsa biraz daha büroda kalıp telefon bekleyecekti. İçini tuhaf bir sıkıntı kapladı. Aklına geleni düşünmek bile istemiyordu. Yoksa antikacı dükkanında karşılaşmaları bir tesadüf değil miydi? Erol kendisini daha önceden takip etmişti. Başka bir amacı mı vardı yoksa? Komik, saçmalıyorum diye düşündü. Başka ne amacı olabilirdi ki? Dükkanda karşılaşmaları tamamen bir rastlantıydı. Aksi düşünülemezdi. Takip düşüncesi çok komikti. Bunun için geçerli hiçbir sebep olamazdı. Kendisini niye takip edecekti ki? Beğenmiş olması yeterliydi. Medeni, aydınlık fikirli, olgun bir insandı o. Gayesi neyse bunu yüzüne karşı söylerdi. Toy aşıklar gibi hoşlandığı kızı gizli gizli takip edecek hali yoktu ya. Abuk sabuk şeyler düşünüyorum diye omuz sikti. Onunki vesveseydi. Erol Baran adresi sormayı unuttuğunu hatırlayıp tekrar arayacaktı. 7'ye kadar bekledi. Fakat Erol Baran'dan telefon gelmedi. Bürodaki herkes çıkmış, temizlikçiler gelmişti. Daha fazla bekleyemezdi. Eve gidip bir an önce kıyafetini değiştirmeliydi. Dayanamadı. Holding'i tekrar aradı. Telefon cevap vermiyordu. Saatine baktı. 7'yi çeyrek geçiyordu. Alelacele bürodan fırladı. Erol eve gelirse hazırlanması için sadece 45 dakikası kalmıştı. Zaman kazanmak için bir taksi atlayıp evine öyle gitti. Yol boyunca acaba ben mi unuttum yoksa ona evimin adresini verdim mi diye düşünüp durdu. Bir kartvizit vermişti ama o kartta da sadece iş yeri ve telefonu vardı. Trafiğin tıkanıklığından yakın mesafedeki evine 8'e 20 kala varmıştı. Çabucak soyunup sırtına uygun bir giysi seçmeye çalıştı. Mutlaka onu lüks bir yere götürürdü. Herkesin gittiği, revaçta olan bir restoran veya bara gitmeyeceklerine emindi. Her gün yeni, sosyetenin uğrak yeri olan lokantalar, barlar açılıyordu. Ama Erol Baran'ın muhafazakar yapısı pek öyle yerlere gitmeye müsait değildi. Muhakkak 5 yıldızlı bir otelin klasik restoranlarından birine giderlerdi. Aksi şeytan diye omurdandı. Bir türlü uygun bir kıyafet seçemiyordu. Yetersiz gardırobunun önünde kararsızlık içinde kıvranıyordu. Belki bütün bu telaşı anlamsızdı. Adres almayı unutan Erol hiç gelmeyecekti. Sonunda uygun bir elbisede karar kıldı. Seçtiği elbiseyi hiç beğenmedi. Oldukça demodeydi. Yıllardan beri giymiyordu ve üstüne olacağından bile şüpheliydi. Hırs bastı içine. Ne yazık ki gardırobunda ondan iyisi de yoktu. Zaten yaşamı gereği böyle lüks yerlere gidecek imkanı da olmuyordu. Ömrü işi ile evi arasında geçiyordu. Arada bir sinemaya ya da tiyatroya giderdi. Onun için de şık ve pahalı elbiseye gerek yoktu. Eski süet pabuçlarını giydi. Aceleyle makyajını yaptı. Telaştan eyeliner'ı taşırdı. Çantasını ve pardösüsünü hazırladı. Saate bir göz attı. 8:05 geçiyordu. Nefes nefese kalmıştı. Bundan da hızlı hazırlanması olanaksızdı. Bir yandan da ya gelmezse diye endişeleniyordu. Önce 8:15 geçti, sonra 10 dakika daha. Gelen giden yoktu. Ümitsizliğin kara bulutları içine silinmeye başladı. Erol Baran gibi insanlar çok dakik olurlardı. İş adamlarına has, mesleki bir titizlik. Gelmeyecekti. Kendini kaldırmak istercesine trafiği de hesaba katmalıyım diye homurdandı. En yoğun saatlerdi şimdi. Belki yolda gecikmiş ya da ilk defa geldiği evi ararken zaman kaybetmiş olabilirdi. Biraz daha beklemeli, sonra ümidi kesmeliydi. Kendine gel kızım diye söylendi içinden. Bu kadar telaşa kapılmanın, panik yapmanın ne anlamı vardı? Gelmeyebilirdi de. Hem bu nedenle onu suçlayamazdı da. Alt tarafı adresi sormayı unutmuştu adamcağız. Her şeyin sonu değildi ya. Başka bir akşam da çıkabilirlerdi. Yarın mutlaka büroya telefon eder, hatası için özür dilerdi. Evin içinde sinirli sinirli dolaşmaya başladı. 9'a kadar bekler, sonra soyunurdu. Gelirse acaba nezaketten onu içeriye buyur etmesi gerekir miydi? İçini hafif bir utanma hissi kapladı. Gördüğü o saray yavrusu şahane malikaneden sonra acaba Erol Baran evine ne gözle bakardı? Küçümseyeceği %100'dü. Bunu hissettirmemeye çalışsa bile öyle olacaktı. Benimki bir kompleks diye söylendi. Baranların muazzam serveti ile aşık atacak hali yoktu ya. Utanması çok anlamsızdı. Alt tarafı o hayata yeni atılmış genç bir mimardı. Hiçbir zaman da baranlarınki gibi bir serveti olmayacaktı. Asıl Erol Baran evini küçümserse ayıp ederdi. Kapının çalınması ile düşüncelerinden sıyrıldı. Adeta yerinden sıçradı. Geleni o olmalıydı. Koştu, kapıyı ardına kadar açtı. Kapıda her zamanki kibar tebessümü, ölçülü tavırlarıyla Erol Baran duruyordu. Elinde sarı hover güllerinden yapılmış kocaman bir buket vardı. ''Seni çok bekletmedim umarım'' dedi. Çiçekçide biraz oyalanıp gecikti. ''Gelmişti ya, hiç önemli değildi.'' Mine, ''Ben de ancak hazırlanabildim.'' diye fısıldadı. Genç kız uzanıp çiçekleri aldı. Erol Baran sanki biliyormuş gibi en sevdiği çiçek olan sarı gül getirmişti ve güller tek kelimeyle harikaydı. Teşekkür ettikten sonra kısa bir duraksama geçirdi. Biraz içeriye girmek ister misiniz? İnşallah bir başka zaman. Şayet hazırsan hemen çıkmayı tercih ederim. Mine içeriye girmek istememesine sevinmişti. Öyleyse çiçekleri bir vazoya koyup şimdi gelirim. Az sonra evden çıktılar. Cadillac kapının önündeydi. Onları gören şoför yıldırım hızıyla yerinden fırlayarak arabanın kapısını açtı. Mine'yi hatırlayan adam ölçülü ve hürmetkar bir selam verdi. Araba hareket ettiğinde gidecekleri yer hakkında şoföre herhangi bir talimat vermedi Erol Baran. Herhalde gideceğimiz yer önceden söylenmiş diye düşündü Mine. Yol boyunca havadan sudan konuştular. Daha doğrusu Erol konuştu, Mine dinledi. Genç kız yakışıklı adamın ağzından çıkan her kelimeyi dikkat ve zevkle dinliyordu. Rahat, insanı sıkmayan, ölçülü, kibar ve esprili bir konuşma tarzı vardı. Hangi konuya el atarsa atsın Mine onu zevkle dinliyordu. Yanılmamıştı. Hilton Oteli'nin roofuna çıktılar. Metrod Otel'den garsonlarına kadar hepsi Erol Baran'ı tanıyorlardı. Gösterdikleri ilgiden onun ne kadar itibarlı bir müşteri olduğunu çıkarmak çok kolaydı. Yemek seçiminde Erol Baran kıza yardımcı oldu. Şarap içmeye karar verdiler. Türkiye'ye yeni yeni ithal edilen Kaliforniya şarabı istemişti Erol. Mine servis yapılan şarabın markasını bile işitmiş değildi. Ama karşısındaki yakışıklı adam Amerika'daki eğitimi sırasında bu şaraba alıştığını, ünlü Fransız şaraplarından lezzetinin daha mükemmel olduğunu ve ithalde geç bile kalındığını samimi bir ifadeyle kıza anlatmıştı. Mine son derece mutluydu. Nefis bir gece başlamıştı. Biraz çekindiği bu adamın yanında bir pot yapıp gecenin tadını kaçırmak istemiyordu. Hele içtiği ilk kadeh şaraptan sonra yavaş yavaş beynindeki kuşkular ve Erol Baran'a soracağı sorular silinip gitmişti. Yaşadığı mutlu dakikaların keyfini dolu dolu çıkarmakla yetiniyordu. Evinin adresini nasıl bulduğu, kendisinin verip vermediği de artık önemli değildi. Hatta buraya niçin geldikleri de. Zira saatlerin ilerlemesine rağmen Erol Baran ne inşaat projesinden ne de mimar ortaklarından hiç söz açmamıştı. Doğrusu Mine'nin de umurunda değildi. Her şeyi oluruna bırakmış bir hali vardı. Sadece çikolatalı suflelerini yerlerken kısa bir an Erol o konuya değinmiş, sonra da pek önem vermiyormuş görünerek konuyu kapatmıştı. Orhan Keymen sırtındaki trenç kotu çıkarıp iskemlenin üzerine fırlattı. Ayaz Paşa'daki ufak çatı katı buz gibiydi. Gaz sobasını yaktı. Aç karnını doyurmak için mutfağa girdi. 2-3 gün evvelinden kalan kirli tabakların ve bulaşık artıklarının yarattığı koku mutfağa sinmişti. Soba etrafı biraz ısıtıncaya kadar bulaşığı yıkayabilirdi. Ama içinden hiç iş yapmak gelmiyordu şimdi. Eski ve ufak buzdolabını açtı, içi tam da kırdı. Yüzü asıldı. Evde yiyecek kalmadığını düşünmesi lazımdı. Şimdi bol parası da vardı. Lakin bu soğukta yeniden dışarıya çıkıp yiyecek almak zor gelmişti. Canı mayonezi bol bir Rus salatası, salam ve şarap çekti. Üşendi sonra, çalışması lazımdı. Dün geceden kalma ekmeğe el attı. Açıkta kalan ekmek bayatlamıştı ama yine de idare ederdi. Bir yerlerde henüz açmadığı bir konserve ton balığı olmalıydı. Daracık mutfağındaki çekmeceleri karıştırmaya başladı. Bulamıyordu. Yoksa dün gece onu da yemişti de farkında mı değildi? Tezgahın üzerine göz attı, kutuyu aradı, göremedi. Çöp sepetine baktı, orada da yoktu. Tam ümidini kesiyordu ki birden aklına geldi. Dün gece vodkasını bitirirken resim yaptığı atölyesine getirmiş ama işe dalıp kutuyu açmadan bırakmıştı. Sırıttı. Bu geceyi de sokağa çıkmadan idare edebilirdi. Bayat ekmekle ton balığını atıştırırken dün geceden kalma vodka şişesindeki içkiyi de yudumlamaya başladı. Yemek işi bittiği zaman resim atölyesi olarak kullandığı odanın soğuğu da çalışacak kadar kırılmıştı. Parmaklarını ovuşturup paletini eline aldı. Tuvalin karşısına geçti. Yanı başındaki tahta masanın üzerindeki boyalarını hazırlamaya başladı. Zaman çok kısıtlıydı. Resmi bu gece bitirmek zorundaydı. Yaptığı çok saçmaydı, hatta tehlikeliydi de. Ama kızın portresini yapmayı kafasına koymuştu. İçinden taşan müthiş ve önüne geçilmez bir tutkuydu bu. Kızın sahip olduğu yüz hatlarındaki inceliği, asaleti, ruh dinginliğini ve estetik olguyu şimdiye kadar hiç kimse de rastlayamamıştı. Belki çok güzel bir kız değildi. Fakat kendine özgü bir tabiliği vardı ve bundan çok etkilenmişti. İçinden keşke onunla başka şartlar altında karşılaşsaydım diye düşündü. Mutlaka bir yolunu bulur, kendisine modellik etmesini sağlardı. Ne yazık ki böyle bir şansı hiç olmayacaktı. Zaten hayatta şansı ne zaman yaver gitmişti ki? Şimdi de kader karşısına hedef olarak bu masum yüzlü kızı çıkarmıştı. Hayal gücünü çalıştırdı. Beyninde iz bırakan zarif hatlarını anımsamaya çalıştı. Zaman zaman da Salih ağabeyin bulduğu müşterinin verdiği fotoğrafa baktı. Fotoğraf acemi biri tarafından çekilmiş olmalıydı. Kesinlikle kızın incelik ve zarafetini yansıtmıyordu. Fırçası hızlı hızlı tuval üzerinde gidip gelmeye ve Mine Otman'ın portresini tamamlamaya çalıştı. Büyük bir kısmı bitmiş sayılırdı. Kolundaki paleti çıkarıp fırçayı eski masanın üzerine bıraktığında heyecanı son haddine varmıştı. Tuvalin karşısına dikilip yarattığı resme baktı. Olmamıştı. Beğenmedi. Eksik olan tuvale aksettiremediği bir şeyler vardı. Ruhsuz bir resimdi. Aradığını, daha doğrusu umduğunu yansıtamamıştı. Neydi acaba eksik olan? Nerede yanlış yapmıştı? Uzun uzun tabloya baktı. Birden eksiğin ne olduğunu kavradı. Başarıya ulaşması, resmin mükemmel ve kusursuz olması için onu tanıması, ruh dünyasının derinliklerini keşfetmesi gerekirdi. Resimde eksik ve yarım kalmış ifade ancak böyle tamamlanabilirdi. Bu mümkün müydü? Bunu gerçekleştirebilir miydi acaba? Hayır, imkansızdı. Onun gerçek mesleği ressamlık değildi artık. Hayatının o devri çoktan kapanmıştı. Sihirli bir şekilde ince uzun parmakları gür, dağınık ve yağlanmış uzun saçlarına gitti. Dişlerini sıktı. Sonra garip garip ellerine baktı. Artık bu parmaklar fırça değil, silah kullanıyordu. Nefret ediyordu yaşamdan. Özellikle de kendinden. Omuzları düştü. Bir iki adım geri çekilip tabloya bir daha baktı. Kararsızlık içinde kıvrandı. Beyni zonkluyor, şakakları atıyordu. Bu tablo gerçek anlamında bitinceye kadar kız kendisine modellik eder miydi acaba? Başını salladı. Elinde olmadan gülümsedi. Bu trajikomik bir olay olurdu. Olacak şey değildi. Gerçek mesleğinin bütün kurallarına da ters düşerdi. Öldüreceği kızın resmini yapmak ve onu ölümsüzleştirmek. Orhan'ın gözleri sabitleşti, bakışları donuklaştı. Önemli bir karar arifesinde olduğunu hissediyordu. Fakat bunu yapacaktı. Belki de hayatına çıkmış son fırsattı bu. Saçmaladığının ve yanıldığının farkındaydı. Beyninden geçen durumu daha da kötüleştirmekten başka bir şeye yaramayacaktı. Ama ne kaybederdi ki? Yaşayan bir ölüden ne farkı vardı sanki? Nasıl olsa bir iki saat sonra kızın iş yerine gidip çıkışta onu takibe alacaktı. Denemeye karar verdi. Orhan Keymen, Ayaz Paşa'daki çatı katından çıktığında saat 5'ti. Dışarıdaki kuru ayaz devam ediyordu. Soğuğa rağmen aheste adımlarla yürümeye başladı. Hem vakti vardı hem de parası. Kızın öldürülmesi için müşteriden yüklü para almıştı. Şayet kızla anlaşabilirse istediği yere götürebilirdi onu. Bir barda içki içebilirler ya da sıcak bir ortamda yemek yiyebilirlerdi. Kızın teklifi nasıl karşılayacağını bilmiyordu. Uzun yıllardan beri bir kızla ilişki kurmamıştı. Anlarını zorladı, hatırlamaya çalıştı. Güzel Sanatlar Akademisi'ni terk ettiği son yıl Ayten isimli bir kızla çıkardı. O tarihten bu yana ne arkadaşı ne de flörtü olmamıştı. O demlerin asırlar kadar geride kaldığını düşündü. Tabii son zamanlarda hayatına giren adi sokak kadınları ve fahişeleri hesaba katmazsa. Orhan kendinden pek emin değildi. Kızın da nasıl bir tepki vereceğini kestiremiyordu. Belki tam bir düş kırıklığı olur ve kız kendisini tersleyebilirdi. Kızın çalıştığı hanın karşısındaki kaldırımda beklemeye başladı. Ayrım sonu. Sayfa 35.